Ve sıra geldi Levent Efe ile yapacağımız Avustralya gündemi söyleşisine. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Bugünkü Avustralya gündeminde yine Avustralya siyasetiyle ilgili önemli konulara ve sizin yorumlarınıza yer vereceğiz. Biz konuşurken de dinleyiciler bizi arayıp katılabilirler istiyorlarsa tartışmalara, yapacağımız söyleşiye. Soru sorabilirler istiyorlarsa. Hemen bu girişten sonra ilk soruya geçelim. Biliyorsunuz Malcolm Turnbull'un eyaletlere daha fazla para teklifinde bulunması var ve bugünkü haberlere göre İlk kez sadece federal hükümete giden gelir vergisinden de eyaletlere pay verme sözü var. Turnbull neden eyalet hükümetlerine böylesine kurlar yapıyor?
Sanıyorum vergi konusunda asıl yapılması gereken şey o kadar zor ve onları aşan bir şey ki, yani hakkaniyetle herkesten vergi toplama konusu, bunu yapamadıkları için daha önce yapılmamış bir takım cin fikirler ortaya atılıyor habire. Bu çok köklü bir değişiklik. Gelir vergisinden federal hükümetin, federal sistemin az bir pay alıp gerisinin eyaletlerce alınması çok köklü bir değişiklik. Ama altında ne tür bir bit yeniği olduğu sanıyorum tartışmalar sırasında çıkacak. Bu tabii haliyle çeşitli eyaletlerde farklı vergi baremlerinin olmasını devreye sokabilir. İşte hükümetin eyaletlere tamamen eğitim ve sağlık konusunda başınızın çaresine bakın şeklinde bir tutum içine girmesini sağlayabilir. Bu da tabii hizmetleri aksayabilir. Ama tahmin ediyorum bu yine bir işte kamuoyunu oyalamak ve vergi konusunda bir şeyler yapıyor görünme çabasından başka bir şey olamaz.
Eyalet başbakanlarını niye bu kadar memnun etmek istiyor? Çünkü biliyorsunuz Cuma günü eyalet başbakanlarıyla bir toplantı yapacak ve dün haberlerde belirttiğimiz gibi onlara sağlık bütçesinden bir para verecek, para vereceğini belirtti. Niye eyalet başbakanlarını bu kadar memnun etmek istiyor?
Memnun etmek, eyalet başbakanları zaten parayı, çok fazla parayı haliyle istemek durumundalar. Çünkü eğitimde, sağlıkta çok çok ciddi kesintiler birbiri üstüne geldiği için eyalet bütçeleri sıkıntılı. Onlar gelecek her türlü paraya razı.
Ha yani, bir de Tony Abbott döneminde yapılmıştı bu kesintiler. Acaba ben Tony Abbott'tan farklıyım demek için de mi yapıyor?
O da var ama inandırıcı olamaz. Çünkü hala aynı politikalar devam ediyor. Sözde ve görüntüde tamam ciddi bir farklılık var ama bu tür konularda eyaletleri rahatlatacak, hizmetlerin devamını sağlayacak kararlar alınmasını bekliyor. Şu an Victoria'da özellikle bir takım hastanelerde acil servisler kapanmaya başladı. Hastane bütçesindeki ani kısıntıdan dolayı. Yani o anlamda eyalet hükümetlerinin beklentileri var ama bunların karşılanması, işte bir takım laf oyunları yapılmadan bunların karşılanması lazım.
Evet, eyalet hükümetleri yoluyla bu eyaletlerdeki seçmenlere de kur yapıyor olabilir doğrusu. Bir başka konu, haftalardır konuştuğumuz double dissolution, yani parlamentonun feshedilmesi konusu. Turnbull böyle bir çıkış yapmıştı. Ama hani bir yandan bunu yapmaktan çekinmeyeceğini, erken seçime gideceğini, hatta 2 Temmuz'da erken seçime hazırlansın derken bugünkü haberlere göre parlamento feshedilmeyecek. Malcolm Turnbull seçimlerde böyle bir şey yapmayacağını söylemiş. Bu iyi bir fikir mi?
Senato'dan o ileri sürdüğü yasa önerisinin geçebileceğinin emareleri belirdi. Haliyle Senato'ya güç bela girmiş olan, ufak partileri temsilen girmiş olan insanlar sandalyelerini kaybetmemek için son anda tamam diyor gibi bir pozisyon ortaya çıkacak. Ve bu durumda double dissolution'a gitmeden 2 Temmuz'da bir seçim tekrar gündeme gelebilir ama şu an asıl Malcolm Turnbull'un asıl başını ağrıtan kendi partisi içindeki durum ve Tony Abbott'ın neredeyse bir ana muhalefet görevini üstlenir gibi her gün kendisini hatırlatıyor olması. Bu asıl bir ciddi sıkıntı orada. Hatta Canberra kulislerinde Tony Abbott'ın etrafındakilere ikinci Abbott hükümeti eski hatalarını yapmayacak, çok daha iyi olacak gibi laflar söylediğini söylüyorlar. Ortada neredeyse aynen Gillard Rudd dönemindeki İşçi Partisi çekişmesi gibi ciddi bir liderlik çekişmesinin hala devam ettiğinin emareleri var. O anlamda Malcolm Turnbull'un dikkati tamamen orada, dikkati dağılmış durumda.
Zaten bu da sürekli konu oluyor gazetelere. Dün ya The Australian ya da Sydney Morning Herald gazetesinde bir karikatür vardı. Tony Abbott o çok bildiğimiz meşhur mayosunu giymiş, bir bisiklete binmiş, kafasında kepi, bisikletin zilini çalarak gidiyor. Ben geldim, seçimle ilgili sizle konuşacağım, size sözlerim var diyordu. sanki sürekli başını ağrıtacak, hani o zil, o baş ağrıtma gibi hükümetin başını ağrıtmaya devam edecek deniliyor. Ama bir kısım insan da bunu yapamaz, yapmak istemez diyorlar. Ne de olsa liberal partili diyorlar. Siz hangi gruba katılırsınız?
Liberal partili, ama liberal partide çok ciddi görüş ayrılıkları var. Farklı kesimler var. Maalesef bizim bu iki ana partimiz çok büyük şemsiyeler. Ne olursan al gel yine gel şeklinde tavır alan bir durumdalar. İçinde çok birbiriyle zıt pozisyonda duran görüşler var. Şu an Turnbull'la Abbott'ın arasındaki siyasi farklılık da buralardan geliyor. Abbott daha aşırı muhafazakar kesimleri temsil eden parti içinde bulunuyor ve bunların da sayısı kayda değer ve onlar Turnbull'a teslim olmamak istiyorlar, direniyorlar. Abbott'un bütün yaptıklarının arka planında bu yatıyor bence.
Ama yeniden lider olma şansının da çok az olduğu söyleniyor. Bile bile lades yapar mı yani, oynar mı kaybedeceğini
i̇şte
bile bile böyle
cep telefonları onun için habire çalışıyor. Kameranın üstünde cep telefonları. Sen ondan da anlasın, bizden misin? Haliyle bu biraz pragmatikler Avustralya siyasileri bu konuda. Kim o rakamı toparlayabilirse hemen ortaya çıkıp adaylığını koyacaktır. Böyle bir şey şu an söz konusu değil belli ki, ama rakamlar ortaya çıktığında Turnbull'un yaptığı gibi derhal karşı tarafı düelloya davet edeceklerdir.
Bu arada İşçi Partisi lideri Bill Shorten da pek bir şey söylemediği, sessiz kaldığı şikayetleri var. İnsanlar doğru mu bu şikayette, yoksa sessiz kalması akıllıca bir yöntem mi?
Sessiz kalmak tabii, seçim kampanyası şu an başladı gibi, ama resmen başlasın ve iktidar her konudaki bütün politikalarını birer birer ortaya koysun, biz ondan sonra muhalefet olarak kendi alternatif politikalarımızı sunalım şeklinde bir normal, her zaman görülen bir çekingenlik var. Muhalefet çekingenliği, ama sanıyorum sizin de ifadenizde kamuoyunun hissettiği gibi sadece bu siyasi görüşlerini açıklamanın dışında da kendi varlığını daha iyi hissettirmesi lazım muhalefet liderinin. Öyle yapmayınca da işte Liberal Parti'de kazan kaldıran Abbott'a muhalefet lideri gibi hareket ediyor gibi ifadeler konuyor. Tabii bu da bugüne özgü bir anomali diyelim.
Evet, gerçekten bugüne özgü. İşçi Partisi dedik. Bu arada İşçi Partisi'nin eski liderlerinden Mark Latham, The Telegraph gazetesinde dün çıkan yazısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adayı Donald Trump'ı öven bir yazı yazdı. Diğer adaylardan daha açık sözlü olduğunu, düşündüğünü hiç değilse söylediğini belirtti. Bu durum Avustralya çapında da tartışma konusu başlattı. Bugün gazetelerde bununla ilgili yazılar, görüşler vardı. Kimileri Trump çok tehlikeli bir aday ve hatta Avustralya için de tehlike yaratabilir derken, diğerleri de Mark Latham'ın zamanında Trump gibi delice sözler ettiğini ileri sürdü. Siz ne dersiniz?
Mark Latham şu an Avustralya politikasında söyledikleri ciddiye alınan bir insan değil. Yani İşçi Partisi'nin liderliğine geldi ama liderlikten düşüş biçimi ve sonradan yaptıklarıyla, kamuoyu gündemine katkılarıyla gerçekten önemini kaybetti. Şu an dikkati çekmek için elinden ne gelirse yapıyor. Trump konusunun Avustralya'ya yansıması tabii ki olacak. Eğer Trump, Donald Trump Amerika'da başkan seçilirse bunun Avustralya'ya ciddi etkileri olabilir. Kaldı ki Amerika'da şu an bizim 90'lı yıllarda yaşadığımız Pauline Hanson fenomeni gibi imalat sektörünün gitmesi ve ekonominin tepe taklak olması ve orta sınıfın yoksullaşmasının bir belirtisiydi o Pauline Hanson olayı. Şu an Amerika'da çok daha büyük ölçekte bu yaşanıyor ve Donald Trump'ın ortaya çıkması tamamen Amerikan orta sınıfının belli kesimlerinin çökmesinin ifadesi. Onun için bir takım böyle hamaset söylemlerine, hiçbir politikası belli olmamasına rağmen Trump'ın insanların koyun gibi peşinden gitmesini sağlıyor. Sadece hamasi söylemlerle. Bu tabii hamaset devlet tarafından eğer başkan olursa çekidüzen verilecek buna, ama Amerikan dış politikasında çok ciddi etkileri de olabilir. Dünyayı etkileri olabilir. Aynı şekilde Avustralya'ya da etkileri olabilir. Çünkü hem ekonomide hem askeri güç anlamında Amerika ile çok ciddi ilişkilerimiz var. Bunların etkisi herkesi ürpertiyor haliyle.
Evet, bu konuyu biraz daha açmak istiyorum Avustralya açısından. Avustralya için gerçekten önemli bir konu. Çünkü ANZUS denilen bir askeri birlikte yer alıyor biliyorsunuz Avustralya. Dün de Sydney Morning Herald'da okuduğum bir köşe yazısında tehlikeyi şöyle belirtiyordu gazeteci. Avustralya'nın komşuları ile savaşa girmeye niyetli olabilir ve onlara habire işte ben varım, ben sizden korkmam gibi lafları şimdiden söylüyor. Eğer böyle bir şey yaparsa bizim için büyük tehlike diyordu. Bu olabilir mi sizce?
Bu tabii olabilir, çünkü dünya savaş sanayi, George W. Bush'un başkanlığının ardından kaybettiği mevzileri tekrar ele geçirmek için olanca gücüyle bastırıyor. Eğer neokonlar ve benzeri Amerika'da neokonlar olarak adlandırılan şahinler, muhafazakar şahinler gibi bir grup şu an tekrar başa gelebilirse, ki Donald Trump onların en akla yatkın adayı, dünyada ciddi terör estirecekleri çok açık. Tekrar bir Irak işgali, Afganistan işgali gibi beklenmedik dünyayı karıştıracak askeri girişimler bunu izleyebilir. Bunun da tabii Güneydoğu Asya'da Avustralya'ya etkisinin olmaması kaçınılmaz. Çünkü Avustralya çok ciddi dengeleri gözetmek zorunda. Amerika'ya oranla daha kısıtlı bütçesiyle, işte savunmaya ayırabildiği ödeneklerle, şunda bunda çok ciddi dengeleri gözetmek zorunda. Ve bir Amerika'da başa gelecek bir şahin gerçekten burada da dengeleri alt üst edecektir.
Evet, şimdi telefonda bizi arayabilirler. 1-300-799-626. İsterseniz Levent Efe'ye soru sorabilirsiniz, İsterseniz tartışmaya katılabilirsiniz. Evet, dönersek, biz yayına hazırlanırken Victoria Evci Şiddet Olaylarını İnceleme Komisyonu, ki bu çok uzun zamandır önemli bir şekilde haber oldu, bugün son raporunu açıkladı ve bu canlı olarak veriliyordu. Birçok öneride bulundu. Çok önemli bir problem olduğu söyleniyor. Victoria Başbakanı Daniel Andrews tüm önerilerin uygulanacağını söyledi. Bunun bir faydası olur mu sizce?
Mutlak olacaktır. En azından Avustralya'da eyalet düzeyinde açılmış ilk Royal Commission'dı bu. Yani ilk soruşturma komisyonuydu. Bunun alacağı kararlar eyaletimiz için pahalıya patlayacak ama biz ne gerekiyorsa yapacağız dedi başbakan. Umuyorum bu hem federal düzeyde hem de öteki eyaletler bazında bir örnek olur. Çünkü ciddi olaylar oldukça hepimiz farkına varıyoruz. Ev içi şiddet, ev içi taciz gerçekten pek çok toplumda olduğu gibi Avustralya'da da ciddi bir sorun. Hem Avustralya'nın genelinde hem etnik toplumlar içinde, bizde de olaylar oldukça biz de duyuyoruz. Bizim toplumumuz için de önemli bir konu bu. Bunun her zaman üstünü örtülmeden ortada tartışılması ve gerekli imkanların sağlanması. Çünkü genellikle mağdurların başı sıkıştıkça duyuyoruz ki mağdurlar, işte evinde dayak yiyen çocuklar, eşler, bayanlar, onların tutunulacakları bir dal olmaması, devletten yeteri, polisten yeterince ilgi göremeyeceği gibi, sığınma evlerinin yetersizliği gibi bir dizi sorun var işin içinde. Devlet görevlilerinin bu işten yeterli etkili mücadele edemeyişi gibi. Tabii bir kalemde bu sorunun hepsinin çözülmesi ya da belli fonlar ayrılınca bu sorunlar çözülecek diye bir şey söz konusu değil. Ama atılacak ilk adım olarak bu sanıyorum iyi bir adım olacak. Bundan sonrası bütün topluma düşüyor gerçekten bunların hayata geçirilmesi anlamında.
Benim anlamadığım ve anlamakta çok zorlandığım bir şey var. Avustralya gibi modern, refah düzeyi üstün olan bir ülkede haftada bir kadın nasıl bir şey şiddet olayından dolayı öldürülür? Ya bu müthiş bir rakam değil mi?
Refah tabii toplumun ortalaması alınca ortaya çıkan bir şey. Refah herkese yansımıyor. Ve insanların hayatının çivisini çıkaran o kadar çok olay zaten oluyor ki. Bir de bizim toplumumuzun dışında da burada gördüğümüz insanların birbirinden kopukluğu, kendilerini bir yere ait hissedememeleri, aile ilişkilerindeki görece gevşeklik gibi bir dizi şey var işin içinde. İşte erkek çocuklarının yetiştirilişindeki sorunlar, erkeklerin kendisini ifade etme biçimindeki beceriksizlikleri, geçmiş dönemlerde fazla önemsenmeyen ama artık toplum yaşantısına uymayan bu tür uyumsuzluklarını bir şekilde gidermeyle lazım. Ve bu toplumun refah düzeyiyle pek ilgisi yok maalesef görülüyor ve bu kadar ciddi sayıda kadının taciz görmesi, öldürülmesi bunlar çok korkutucu rakamlar. Türkiye'de de buna benzer rakamları artık çok yoğun bir şekilde duyuyoruz çünkü iletişim olanakları daha da arttı. O anlamda Avustralya hem Victoria hem öteki eyaletlere öncü olabilirse ve Avustralya öteki dünya ülkelerine de bu anlamda bir liderlik yapabilirse bundan herkes fayda görecektir.
Evet. Doğrusu bütün eyaletlerde böyle bir komisyon yapılması ve bunun aslını astarını öğrenmeleri gerek ve durdurmak için de ellerinden geleni yapmaları gerek. Şimdi diğer konulara geçmeden önce benim size sormak istediğim, geçen hafta da konuştuğumuz Kazım Ateş'in bu konuda söylediği ilginç bir şey vardı. Bu savaşlar dedik, işte Trump'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini, savaş çıkarabileceğini söyledik. Savaşlar konusunda siz dediniz ki silah endüstrisi ne zamandan beri böyle bir şey yapmak istiyordu, azalan pazarların yeniden açılmasını istiyordu. Geçen haftada Kazım Ateş demişti ki eğer hani bu terör olayları artıyor ama terörist grupların hiçbiri silah üreten ülkelerde yaşamıyorlar. Silahları üreten refah zengin ülkelerden bunu alıyorlar. Halbuki herhangi bir yerde bir terörist saldırı olduğu zaman bu silah üreten ülkelere çok büyük çapta ceza verilirse belki onlar da bu kaynakları kuruturlar ve önlemiş olabilirler demişti. Böyle bir şey mümkün olur mu sizce?
Mümkün sanmıyorum olabileceğini. Silah sektörü her şeyden bağımsız, kendi başında duran, her şeyden ayrı bir şey değil. İç içe. Yani biz şu an adını vermeyeyim bir Avustralya'daki önemli bankada sizin bir hesabınız var ve siz o bankanın yatırımları arasında dünyanın falanca silah sanayindeki falanca kurumlara yatırımı olduğunu bilmiyorsunuz. Yani silah sanayi dünya ekonomisine tamamen entegre olmuş bir durumda. O anlamda başka her tür endüstri gibi, ilaç sanayi gibi, işte sigara sanayi gibi, her tür endüstri gibi kendi çıkarlarını kollamak için var gücüyle gayret ediyor ve bunun bir takım işte ahlaki yaptırımlarla durdurulması tabii ki artık mümkün değil. Batı dünyası ürettiği silahı kullanmak ve daha fazla çıkarlarına uygun hareket etmek için ciddi dünya savaşları yaptı ama kendi toprağında bu savaşları yaptığı zaman ne kadar zarar gördüğünü anladı. Şu an savaşlar vekalet savaşları olarak uzak ülkelerde, kendinden uzak yerlerde yapılıyor. Onun için zaten içinde çöl olan ülkeler çok da ideal. İstediğiniz kadar bombayı atıyorsunuz ve bu bombaların yerine yenileri satın alınıyor. Yani öyle bir döngüye girmiş durumda dünya şu an. Ve yani onların çıkarına hizmet ettiği sürece bunun kılıfını her zaman uyduracaklar.
Ama o zaman ağlamaya ve şikayet etmeye de çok hakları kalmıyor, öyle değil mi?
Öyle tabii de ama bu yani öteki dünya ülkelerini de ilgilendiren ya da kendi ülkesi içinde sınıfsal, işte dini ya da etnik ayrımları körükleyen politikacıların, buna alet olan, bunlara oy veren insanların, herkesin sorumluluğu var tabii bu tür savaşların olmasında. Ama hani hadi dursun, savaşlar kötü bir şey dediğimiz zaman maalesef hızı kesilmiyor bu işin.
Silah endüstrisinin o büyük gücü dolayısıyla diyorsunuz.
Silah endüstrisi insanların açgözlülüğüne hizmet ediyor. İnsanların açgözlülüğü bitecek gibi bir şey değil zaten.
İkisi birbirini sürekli destekliyor diyorsunuz. İnsanların açgözlülüğü derken sürekli satın almak isteyenler var oldukça o da mı olacak diyorsunuz?
O da olacaktır. Tabii ki insanlar açgözlü olduğu sürece kimse olduğuyla yetinmeyecek ve bu tür çatışmalar sürecek.
Bu da çok enteresan. Peki insanların sürekli satın alma gücüyle silah endüstrisinin arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz?
Ya ben insanlar değil, hükümetler, işte akımlar, ana güçleri ifade ediyorum. Yani onların açgözlülüğü, tek insanların.
Anladım. Bu arada Türkçe SMS'ler gelmeye başladı. İlk SMS gönderen dinleyicimiz Barış Uysal şöyle demiş. Avustralya'daki Liberal Parti geçen dönem İşçi Partisi'nin içindeki yaşamış olduğu iç çekişmeyi devam ettiriyor. O bakımdan Turnbull Rus ruleti oynuyor. Seçimi kaybetme olana mümkün olabilir demiş. Olabilir mi acaba?
Çok doğru. Hiç öyle bir ihtimal yoktu. Artık konuşuluyor.
Konuşuluyor. Sizinle bir başka konuyu konuşalım ki bu da HEX, üniversite borcu olarak bilinen Higher Education borcu, HEX deniliyor kısa adıyla. Hükümet bir girişimde bulunuyor bununla ilgili olarak ve işe başladıktan sonra bu borcu ödemeyen öğrencileri bulup parayı almak istiyor. Bu konuda tabii kimi kesimlerde eleştiriye neden oldu. Siz ne dersiniz?
HEX konusu bilindiği gibi üniversitede bu krediyi alan öğrenciler belli bir gelir baremine ulaştıktan sonra bu borcunu ödemeye başlıyor. Bu gelir bareminin daha aşağı çekilmesi, yıllık 50 küsür binlik bir gelirle başlayan öğrenciler ödeyebiliyordu. Onu 40 küsürlere çekmeye ve bu sayede işte bütçenin 500 milyon daha fazla kar edeceğini bir cin fikirli bulmuş, hükümete tavsiye ediyor. Muhtemelen üstüne atlayacaklar bunun. Bu tamamen şu an yönetimde olan işte bu kuşakların hovardalığının bundan sonraki kuşaklar tarafından ödenmesi gibi bir şey. Yani şu an üniversite okuyan gençlerin iş bulma şansı bile şimdiki kuşaklardan çok çok daha artık zor. Ev almaları daha zor, hayata atılmaları, kendine bir işte ne bileyim bir ailelerinin olması, gelir durumlarını toparlamaları, her şey gitgide zorlaştırsa da Bir de böyle bir darbenin vurulması hükümetin bütçeyi denkleştirmek için ne uçlara gidebileceğinin göstergesi. Hükümet henüz böyle bir karar almadı ama böyle bir önerinin gelmesi bile gerçekten can sıkıcı. Yani bangır bangır her tarafta bütün şirketlerin, büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin, onların buradaki uzantılarının sıfır vergi verdiği haberleri birbiri ardısına geldiği bir dönemde üniversite gençlerinden biraz daha kırpalım, işte emeklilerden kırpalım, ev sahiplerinden kırpalım, orada burada diye bu tabii halk da bunları görüyor. Bu tür uygulamaların gerçekten sandıkta bir yansıması da olacaktır.
Ben bugünkü yorumlar için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yeniden görüşmek üzere.